Maxim Gorki. 8. kaset 2. yüz. Sayfa 302. Nikola ona bakmaksızın, "İyi, şimdi söyleyiniz bakalım, benim çamaşırım, valizim nerede? Siz burayı kendi elinizle öyle iyi yönetiyorsunuz ki, ben de her şeyin yerini unuttum. Bu gece jandarmalar gelince şaşırsınlar, bir şey bulmasınlar da görsünler." Ana Nikola'yı inceliyor, onda doğal olmayan hiçbir şey bulamıyordu. Yalnız tatlı, uysal bakışları şimdi önemli bir düşünceyle dumanlanıyordu. Davranışlarında, yüzünde hiçbir heyecanı yoktu. Herkese karşı sevgiyle uysal davranıyor, her zaman sessiz, dışarıdan görünen durgun yaşamın içindeydi. Ama onun bu halini pek çok seviyordu. Şimdi onu böyle dalgın görünce kalbi derin bir sevgi, şefkatle doldu. Ancak bu duygusunu Nikola'ya sezdirmek istemedi. Giyinir giyinmez odaya döndü. Nikola Şeşenka'nın elini sıktı. "İyi, bunun hem sizin hem de onun için pek iyi bir şey olacağına inanıyorum," dedi. "Biraz da kişisel mutluluklar duymak zararlı değildir. Bilir misiniz, değerden düşmesi için bir şeyin çok olmaması daha iyidir. Ama hazır mısınız?" Gözlüklerini düzelterek anaya yaklaştı. "Eh, artık Allah'a ısmarladık. 3, 4, belki de 6 ay sonra. 6 diyelim. Epeyce uzun bir zaman. Haydi artık kucaklaşalım." Güçlü kollarını açarak anayı kucakladı. Gülerek, "Galiba ben size aşığım. Sizi sadece kucaklıyorum." Ama bir şey söylemeksizin Nikola'nın ellerini boynundan çekti. "Demek gidiyorsunuz. Aman dikkat ediniz. İsterseniz yarın küçük bir çocuk yollayıp burada neler olduğunu öğreniniz. Ludmilla'da böyle birisi vardır. İyi, artık hoşça kalın arkadaşlar. Her şey güzel olsun." Sokağa çıkınca Şeşenka ananın kulağına fısıldadı. "Gerekirse işte ölüme de böyle bir gidişle yürüyecektir. Biraz önceki gibi. Ölüm geldiğinde yine bir kez gözlüğünü düzelterek iyi diyecek, sonra ölecek. Onu çok seviyorum. O bana şaşıyor. Sevmeye gelince, yok, ben onu sadece takdir ediyorum. Sevgiyle, şefkatle davranmasına karşın o yine de kuru bir ruhuna sahiptir. Herhalde arkamızdan izleyenler var. Artık ayrılalım. Aman dikkat ediniz. Eğer izlemiyorsanız doğruca Ludmilla'ya gitmeyiniz." "Biliyorum." Şeşenka diretti. "Ona gitmeyiniz, bana geliniz. Allah'a ısmarladık." Sonra dönerek ayrıldı. Ana haykırdı. "Güle güle." Birkaç dakika sonra Pelage Ludmilla'nın odasında ocağın başına geçmiş ısınıyordu. Ludmilla kara bir giysi giymiş, odanın içinde uzun eteklerini sürüyerek gidip geliyordu. Ocakta odunlar çıtırdıyordu. Kadının sesi çınladı. "İnsanlar zararlı olmaktan çok aptaldırlar. Yalnız burunlarının dibinde olan şeyleri görürler. Oysa değer yakında olan şeyler değil, uzaktakilerdir. Eğer yaşam daha kolay, insanlar daha zeki olsalardı, herhalde daha yararlı bir şey olacaktı. Ne var ki bu amaca ulaşmak için şimdilik geçici bir zaman rahat yaşamdan vazgeçmelidir." Birden ananın önünden gelerek sanki özür diliyormuş gibi sesini alçaltarak konuştu. "Pek az insanla görüşüyorum. Buraya birisi gelince hemen konuşmaya başlıyorum. Kötü değil mi?" "Neden kötü olsun?" Pelage Ludmilla'nın yazıları nerede bastığını anlamak için çevresini araştırıyorsa da dikkati çekecek hiçbir şey göremiyordu. Üç penceresi sokağa bakan odada bir kanepe, bir kitaplık, bir ocak, duvarlarda da fotoğraflar vardı. Her şey dayanıklı, temiz ve yeniydi. Odada gizli bir yaşam sezilmiyordu. Ana kapılara baktı. Odaya bunlardan birinden girmişti. Ocağın yanından küçük bir sofaya açılan ufak kapıdan sonra yanında yüksek bir kapı daha vardı. Ana Ludmilla'nın kendisine dikkat ettiğini görerek "iş için geldim," dedi. "Biliyorum. Zaten bana başka bir şey için gelen olmaz ki." "İşte şunların hemen basılması için sizden rica ediyorlar." Sonra ana Nikola'nın tutuklanacağını sezerek nasıl hazırlandığını uzun uzun anlattı. Ludmilla hiçbir şey söylemeksizin kağıdı koynuna soktu. Yüzüne ocağın kırmızılıkları vuruyordu. "Eğer jandarmalar benim evime gelecek olurlarsa üzerlerine ateş edeceğim," dedi. "Çünkü böyle bir tecavüze karşı kendimi savunmak hakkımdır." Ludmilla'nın şimdi ciddileşen yüzünde ocağın kızıllıkları gitmişti. "Ana zavallı, senin yaşamın pek acılı olsa gerek," diye düşündü. Ludmilla hemen oturup Pavel'in söylevini okumaya başladı. İlk önce istemeyerek okuyordu. Sonra aniden dikkatle, hararetle kağıtları okuyup şiddetli davranışlarla yere atmaya başladı. Okuyup bitirdikten sonra ayağa kalkarak "çok güzel," dedi. "İşte benim okumak istediğim şeyler bunlar. Ne kadar açık. Başını eğerek düşündü. Size oğlunuzdan söz etmek istemedim. Onu hiç böyle görmedim. Hem de insanı üzecek şeylerden konuşmayı sevmem. İnsanın akrabasından birinin sürüldüğü sırada duyduğu şeyleri bilirim. Söyleyiniz, böyle bir oğula sahip olmak iyi bir şey mi? Evet, çok iyi. Bu hal korkunç mu? Artık hayır. Lüdmila esmer elleriyle saçlarının kıvrımını düzelterek pencereye döndü. Yanaklarında hafif bir sıcaklık, bir gölge vardı. Haydi şunu basalım, bana yardım eder misiniz? Hay hay, şimdi dizeceğim, çabuk yaparım. Siz de yorgunsunuzdur. Biraz uyuyup dinleyin. Ben bu gece uyuyacak değilim. Siz benim yatağıma yatınız. Belki ben sizi gece uyandıracağım. O zaman kalkıp bana baskı için yardım edersiniz. Yalnız uyumadan önce lambayı söndürün. Ocağa iki odun daha attı. Sonra ocağın yanındaki küçük kapıdan çıkarak kapıyı yine dikkatle kapadı. Pelagya bakışlarıyla onu izlerken bir yandan da soyunuyor, bir yandan da düşünüyordu. Pek ciddi, acılı, pek de mutsuz. Yorgunluk anının başını döndürüyordu. Kalbinde garip bir durgunluk vardı. Her şey bakışlarında tatlı, okşayıcı bir parıltı ile parlıyordu. Pelagya oldum olası büyük heyecanlardan sonra gelen bu durgunluğa yabancı değildi. Eskiden bu durgunluk onun için kaygılandırıcı olurdu. Şimdi ise tersine kalbini güçlü, büyük bir sorun genişletiyordu. Lambayı söndürerek soğuk yatağın içine girdi. Yorgana sarıldı. Biraz sonra derin bir uykuya daldı. Gözlerini açtığında odayı parlak bir kış gününün soğuk ak aydınlığı ile dolu gördü. Ludmilla kanepenin üzerine uzanmış, elinde bir kitap, şefkatli, okşayıcı bakışlarla anaya bakıyordu. Ana şaşırdı. Aman yarabbim, ne çok uyumuşum. Saat kaç, geç mi? Evet, kalkınız, saat 10. Kahvaltı edelim. Beni niçin uyandırmadınız? Bir aralık uyandırmak istedimse de dudaklarınızda öyle tatlı bir gülümsemeyle uyuyordunuz ki. Gülbüz vücudunun çevik bir davranışıyla kalkarak yatağın yanında geldi. Eğilerek ananın gözlerine baktı. Sizi uyandırmak istemedim. Belki de çok tatlı bir rüya görüyordunuz. Hayır, hiç düş görmedim. Ne olursa olsun, herhalde sizin dudaklarınızdaki gülümseyiş benim pek hoşuma gitti. Öyle rahat, öyle tatlı bir gülümseyişti ki. Ludmilla gülmeye başladı. Oturdum dedi. Hep sizin yaşamınızı düşündüm. Bu yaşam öyle acı ki. Ama kirpiklerini oynatarak düşünmeye başladı. Hiç de ayrımında değilim. Kimi zaman öyle sanırım ki dediğiniz doğrudur. Yine de bu doğru olamaz. Öyle şeyleri, öyle şaşılası önemli bir şeyler var ki, bunlar birbirini izleyerek öyle büyük bir hızla geçip gidiyorlar ki, kalbi kendisinin pek iyi tanıdığı bir heyecan dalgasıyla doluyordu. Kalbinin içinde doğruldu. Heyecana gelen düşüncesiyle hayallerine bir anlatış biçimi vermeye başladı. Bütün bunlar hep bir noktayı doğruluyorlar. Tıpkı tutuşan bir evde ateşin yavaş yavaş hayvanı sarması gibi. Evet, bilseniz ne acı şeyler var. Yoksullar, çaresizler çok acı çekiyorlar. Hem biçim ile tedirgin edilirler. Arkalarında ispiyonlar dolaşır, dayak yerler. Evet, ne kadar da zalimce dövülürler. O zaman onlar da tıpkı keşişler gibi yaşamak zorunda kalırlar. Öyle zevkler vardı ki onlar bunlardan yararlanmazlar. İşte bu yaşam pek acı bir yaşamdır. Ludmilla birden başını kaldırdı, dikkatle anaya baktı. Kendinizden hiç söz etmiyorsunuz dedi. Kendimden mi söz etmiyorum? İnsan böyle herkes için korkar, herkes için acırsa, bu yaşam, bu amaç kendisine her şeyden aziz olursa, artık kendisi bu yaşamın dışında kalabilir mi? Yarı giyinmiş odanın ortasında bir süre düşündü durdu. Öyle sanıyordu ki sanki bir zamanlar oğlu için o denli korkmuş, üzülmüş olan kendisi değildi. Kişilik denen şey artık yoktu. Kendisinden çekilmiş, ayrılmış Pelagya, bu eski kaygı, korku duygusunun yerinde şimdi neyin bulunduğunu anlamak için uzun uzun kendisini dinledi. Ludmilla sordu, ne düşünüyorsun? Bilmem. Sustular, bakışlarıyla gülüştüler. Sonra Ludmilla, bakalım semaver ne durumda diyerek odadan çıktı. Ama pencereden dışarı hızlı bir bakış fırlattı. Dışarıda soğuk, parlak bir gün vardı. Onun kalbi de hem böyle parlak hem de ateşliydi. Kalbine doğan şeylere karşı belirsiz bir şükran, minnet duygusuyla uzun uzun söylemek, konuşmak, anlamak istiyordu. Çoktan beridir duymadığı bir şeyi, dua etmek gereksinimini duydu. Bellerinde bir şey vardı. Genç, soluk bir yüz. İşte Pavel Vlasov'un annesi diyordu. Şişenka oynak bakışları parladı. Ruby'nin mart esma yüzü yükseldi. Nikola belirsiz bir davranışla gözlerini kırpıştırdı. Birden bu yüzler derin, hafif bir gümüş geçirerek sarsıldılar. Sonra hepsi birden kalbi tatlı bir duygu ile saran saydam renkli bir bulut arkasında birbirlerine karışarak yittiler. Ludmilla içeri girerek Nikola'nın dediği çıktı. Onu tutukladılar. Uyarınıza uyarak yola çıkmıştım. Şimdi geldi. Evin çevresinde sivil polislerin dolaştığını, avlusunda resmi polislerin bulunduğunu, bunlardan birisini de kapının arkasında gördüğünü söyledi. Ama başını sallayarak yalnız, ah zavallı Nikola dedi. Son zamanlarda kentteki işçilere pek çok konferanslar veriyordu. Artık onun ortadan gitmesi zamanı gelmişti. Arkadaşları hep kendisine bırakıp gitmesini sağlık verdilerse de kimseyi dinlemedi. Kapının eşiğinde kara saçlı, pembe yüzlü, mavi gözlü bir delikanlı gördü. Uyumlu bir sesle sordu. Semaveri getirelim mi? İyi edersin. Serge benim öğrencimdir. Kendisini hiç görmediniz mi? Hayır. Ara sıra Nikola'ya yollardım. Anaya öyle geliyordu ki Ludmilla değişmişti. Ölçülü vücudunda öyle bir güç, güzellik vardı ki bu biraz solgun yüzündeki ağırbaşlı anlatımı değiştiriyordu. Gözlerinin çevresindeki halkalar geceden beri daha çok koyulaşmıştı. Sanki ruhunda bir tel gerilmiş gibiydi. Çocuk semaveri getirdi. Serge, işte Pelagia Vlasov, dün mahkum edilen işçinin annesi. Çocuk ananın önünde saygıyla eğilerek elini sıktı. Sonra dışarı çıkıp ekmek getirdi. Masanın başına oturdu. Ludmilla bir yandan çay verirken bir yandan da anaya sivil polisler çekinmedikçe eve dönmemesini sağlık verdi. Belki şimdi de sıra size gelmiştir. Kesin ki sizi de sorguya çekeceklerdir. Ne önemi var? Tutuklasınlar. Bu bir yıkım mı olur? Yalnız arzum Pavel'in söylevini bir an önce dağıtmaktır. Sönev dizildi. Yarın kentle yöresi için yeterince basılmış olacaktır. Siz Natasha'yı tanır mısınız? Nasıl tanımam? O halde basılanları ona götürmek gerek. Çocuklar bir gazete okuyor, söylenenleri duymuyor gibi duruyordu. Yalnız ara sıra Pelagia'nın yüzüne takılıyordu. Ama bu çocuğun bakışlarını fark edince çok duygulandı. Genç hiç yakınmaksızın Nikola'nın tutuklanmasından söz etti. Bu yakınmazlık anaya pek olağan geldi. Zaman her zamanki günlerden çok daha hızlı geçiyordu. Kahvaltı bittiğinde hemen hemen öyle olmuştu. Şiddetle kapı çalındı. Çocuk kalkarak Ludmilla'ya baktı. O, aç Serge dedi. Kim olabilir? Sonra durgun bir adımla elini cebine sokarak, eğer jandarmalarsa siz şöyle çekiliniz. Sen de Serge, sen de. Çocuk alçak bir sesle biliyorum dedi, yitti. Ana gülümsedi. Bu hazırlıklar onu hiç heyecanlandırmıyordu. Kalbinde bir yıkım önsezisi yoktu. İçeri giren doktordu. Aceleyle Nikola tutuklandı. Nasıl? Siz burada mısınız ana? Görüldüğünde siz de evde değil miydiniz? Hayır, o beni buraya yollamıştı. Ya, ben sizin buraya gelmeye zaman bulamayacağınızı sanıyordum. Bu gece birçok genç toplanıp Pavel'in söylevini jelatinle birçok nüsa kopya etmişler. Şimdi de dağıtmak istiyorlar. İyi yazılmış, güzelce okunuyor. Ne var ki ben bu düşüncede değilim. Kentte el yazısıyla kağıt dağıtmak doğru olmaz. Matbaada basılmış olanlar daha iyi. Ötekileri dışarılara göndermeli. O halde bana veriniz onları, Natasha'ya göndereyim. Pavel'in söylevini dağıtmak, her şeyi oğlunun sözlerine boğmak için onda derin bir istek vardı. Yalvaran bakışlarıyla doktora bakarak bekledi. Doktor, bilmem, acaba sizin şu sırada böyle bir işe girmeniz doğru olur mu dedi. Cebinden saatini çıkararak ekledi. Şimdi saat 11:40 geçiyor. Tren 2:15 geçe kalkıyor. Demek akşama varacaksınız. Pek geç. Ne var ki bu iş burada değil. Ludmilla doğruladı. Evet, işin temeli burada değil. Ana onlara yaklaşarak, yani dedi, işin temeli iyi olmaktır, ben de bunu yapacağım. Genç kadın onu dikkatle süzdükten sonra alnını ovuşturarak, tehlikeli dedi. Ana haykırdı, neden? Doktor, neden mi? İşte siz Nikola'nın tutuklanmasından bir saat önce evden çıktınız, fabrikaya gittiniz. Orada sizi pek iyi tanırlar. Siz çıktıktan bir saat sonra da fabrikada birçok devrim bildirileri görüldü. Bütün bunlar olanca hızı ile sizin boynunuzu sıkan bir düğüm durumunda. Ama büsbütün heyecana gelerek beni hiç kimse anlamayacak. Eğer beni tutuklayacak olurlarsa, nereden geldiğimi sorarlarsa... Kendi kendine sözünü kesti, sonra konuştu. Verecek karşılığı ben bilirim. Fabrikadan köye gitmiş olurum. Orada tanıdığım birisi var, Sizov. Oğlum mahkum olduğundan dolayı üzüntümü dağıtmak için ona gittim. Onun da yeğeni vardı, mahkum oldu. O da bunu doğrular. Ana şimdi onların yavaş yavaş yenildiklerini görerek gittikçe artan bir güçle, heyecanla söylüyordu. En sonra izin verdiler. Doktor istemeye istemeye, ne yapalım gidiniz dedi. Ludmilla sustu. Odanın içinde düşünceli düşünceli gidip geliyordu. Yüzü kararmıştı, yanakları çukurlaşmıştı. Sanki birden başı ağırlaşmış gibi göğsüne düşüyordu. Doktor zorla izin verdiğinde ana içini çekti. ''Hepiniz beni korumak istiyorsunuz, ancak hiçbiriniz kendinizi korumuyorsunuz.'' dedi. Doktor, ''Hayır, bu doğru değil. Biz kendimizi de koruyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Kendi kendilerini gereksiz yere tehlikeye atanları pek de öyle ayıplamıyoruz. Bunun için kağıtları istasyona yollayacağız.'' Doktor, ananın yüzüne bakarak yapılacak şeyi anlattı. ''Size başarı dilerim. Şimdi hoşnut oldunuz mu?'' Hoşnut olmamış bir durumda kalkıp gitti. Kapı yine kapandıktan sonra Ludmilla anaya yaklaştı. Anlıyorum sizi, pek iyi yürekli bir kadınsınız. İkisi birden dolaşmaya başladı. Benim de bir oğlum var, şimdi 12 yaşında, babasıyla yaşıyor. Babası savcı yardımcısıydı, belki de şimdi savcı olmuştur. Oğlum hep onunla birlikte. Sesinde bir inilti titreyişi vardı. Sonra düşünceli konuştu. Onun eğitimini, benim sevdiğim, benim kutsadığım ne varsa hepsini bunların düşmanı olanlar üzerlerine almıştır. Bunun için oğlum da pekala benim düşmanım olabilir. Ben onu yanımda bulunduramam. Çünkü takma bir adı altında yaşıyorum. 8 yıl oluyor ki onu görmedim. 8 yıl, ne uzun bir zaman. Pencerenin önünde durdu. Oradan soğuk solgun göğe gözlerini dikerek konuştu. Eğer benimle birlikte olsaydı ben daha güçlü, daha güvenli olurdum. Ölse bile avunurdum. Biraz sustuktan sonra yüksek bir sesle ekledi. Ölseydi o zaman Salt ölürdü. Oysa şimdi biliyorum ki o ölü değil. Analık sevgisinin de üstünde bir takım kutsal şeylerin düşmanı. Ana kalbi derin bir acıyla sıkılarak ah yavrum dedi. Ludmilla dudaklarında bir gülümseyişle, siz mutlusunuz, ana ile oğlun yan yana yürümesi ne kadar iyi. Ama pek iyi diye bağırdı. Sonra sanki gizli bir şey söylüyormuş gibi, bak bu bir seçimdir dedi. Siz, Nikola, sonra bütün gerçek uğruna çalışanlar bizimle birliktesiniz. İşte görüyor musunuz, insanlar gittikçe birbirlerine yaklaşıyorlar. Çocuklarınız yeryüzünü kaplıyorlar. İşte benim anladığım şey, onlar her yerde, bütün yeryüzünde yürüyorlar. Bir ereğe doğru durmadan yürüyorlar. En iyi kalpler, en yüksek zekalar hiçbir şeyden korkmayarak ileriye doğru bütün kötülüklere saldırıyorlar. Adalet. Onlar acıyı yenmek istiyorlar. İnsanlığın uğradığı mutsuzlukları azaltmak için silahlandılar. Kesin kes yenmek istiyorlar. O iğrenç yaşamı ezmek istiyorlar, ezeceklerdi. Onlardan birisi bana, biz yeni bir güneş yapmak istiyoruz diyordu. İşte bunu yapacaklar. Bir başkası da, bütün kırılmış kalpleri bir araya toplayacağız diyordu. Bunu da yapacaklar. Kolunu göğe doğru kaldırdı. İşte şurada güneş var. Sonra eliyle göğsünü döverek sözünü sürdürdü. İşte bir güneş de burada yakılacak. Göktekinden daha parlak, daha görkemli bir güneş. İnsan mutluluğunun güneşi. Bütün yeryüzünü onun üzerinde yaşayanları, herkesin, herkes için duyacağı aşk, sevgi ışığıyla aydınlatacak bir güneş. Unutulmamış dualardan belleğinde kalmış tümceleri şimdi bu yeni insanı güçlendirmek için rastgele bir ateş parçası gibi durmadan dört yana saçıyordu. Hak, doğruluk yolunda giden çocuklar, her şeye bir aşk, sevgi götürüyor, yeni bir şey açıyorlar. Onların yüreklerinde, kalplerinin en derin köşelerinde sönmez kararmaz bir ateş var. İşte bütün yeryüzünün çocuklarına karşı duyduğumuz bu büyük sevgiyle onlar bizim için yeni bir yaşam yarattılar. Şimdi bu sevgiyi kim söndürebilir, kim? Bunun üstünde başka bir güç var mı? Onu kim yenebilir? Onu doğuran topraktır. Yaşam bütün yaşam, yenmesini istiyor. Ana Ludmilla'nın yanından ayrılarak, coşkunluğundan yorularak, kesik kesik soluk alarak bir yana oturdu. Genç kadın yavaş yavaş, çekingen, sanki bilinmez bir şeyi kıracakmış gibi uzaklaştı. Sönük bakışlarını uzakta belirsiz bir noktaya dikerek sessizce yürüdü. Şimdi daha ince, daha büyük, daha uzun boyluydu. Bu sessizlik ananın heyecanını çabucak dindirdi. Çekinerek yavaşça, acaba söylenmesi gerekmeyen şeylerden mi söz ettim diye sordu. Ludmilla hızla dönerek ürkek bir bakışla anayı süzdükten sonra şiddetle haykırdı. Hayır, bu böyle, bu böyle. Ancak artık bundan konuşmayalım. Bırakınız bunları. Söylediğiniz gibi kalsın. Öylece kalsın. Evet, artık gitmeli. İstasyon buradan uzaktadır. Evet, hemen gitmeli. Ah, ne sevinçliyim, ne sevinçli bir bilsen. Oğlumun sözünü, benim dirimimin sözünü sanki ruhum gibi birlikte götüreceğim. Ana gülümsedi. Bu gülümseyiş Ludmilla'nın yüzünde salt soluk bir yansıma bıraktı. Ana onun yüzündeki bu üzüntü izinin sevinci de yok ettiğini seziyordu. Ana aniden kendi ruhunu titreten aşk ve heyecanı genç kadının ruhuna da geçirmek, onu kendisinin analık duygularıyla dolu olan kalbine sonuna dek bağlanmak istedi. Ludmilla'nın elini avuçlarının içine alarak bütün gücüyle sıktı. Yaşamda bütün insanları aydınlatacak bir ışık vardır. Bir gün gelecek, insanların bunu bütün gücüyle, parlaklığıyla göreceklerini, hepsinin de bu ateşle yanmaya başlayacaklarını bilmek, anlamak ne tatlıdır. Gözleri ışık saçıyor, sanki göz bebeklerinden saçılan bu ışıkları kanatlandırmak istiyormuş gibi kirpiklerini durmadan kımıldatıyordu. Bütün kalbini yakan, dolduran ateşlerin kaynattığı büyük düşüncelerle sarhoştu. Sanki bizim için yeni tanrı doğmuştu. Her şey, herkes için, her şey için. Bütün bir yaşam da herkes için. İşte benim anladığım budur. İşte görüyorum, siz yeryüzüne bunun için geldiniz. Gerçekte sizi tek ana doğurdu. Gerçek, sizi doğuran gerçekti. Siz onun sayesinde yaşıyorsunuz. Ne zaman bu arkadaşlar sözcüğünü duysam, onların yüreklendiklerini görürüm. Onlar büyük bir kalabalık halinde, her yandan geliyorlar. Sanki bütün yeryüzündeki kilise çanları çalıyormuş gibi kulağıma bir ses, yüksek, coşturucu bir uğultu geliyor. Ama başarı sağlamıştı. Ludmilla'nın yüzü canlandı, dudakları titredi. Renksiz gözlerinden birbirlerini izleyerek iri sıcak gözyaşları dökülmeye başladı. Ama onu kollarının arasına aldı, yine hoşnut, övünçlü, sessizce gülümsedi. Ayrılırken Ludmilla uzun uzun anaya baktı, alçak sesle ''Bilir misiniz ki sizinle birlikte bulunmak ne tatlı bir şey?'' dedi. Sonra kendi kendine ekledi. İnsan kendisini tam yere atarken yüksek bir doruk üzerine çıkmış sanıyor. Sokakta soğuk, kuru bir hava vücudu sarıyor, boğazı yıkıyor, solurken insanı boğuyordu. Ana aniden durarak çevresine bakındı. Yanı başında, sokağın köşesinde, başında kıldan bir kasketli bir arabacı duruyordu. Biraz ötede başka birisi, vücudu kamburlaşmış, başı omuzların arasına çökmüş yürüyordu. Askerin biri elleriyle kulaklarını vuruşturarak sıçraya sıçraya koşuyordu. Belki kendisini dükkanlardan bir şey almaya göndermişlerdir diye düşündü. Ayaklarının altında ezilen karaların çıkardığı gıcırtıyı hoşnutlukla dinledi. İstasyona çabucak varmış, tren henüz hazırlanmamıştı. Bununla birlikte pis hava ile dolu olan üçüncü mevkiin bekleme salonunda epeyce kalabalık vardı. Soğuk tren işçilerini de oraya tıkmıştı. Üstlerinde soğuğa karşı koruyacak giysileri olmayanlarla arabacılar da oraya ısınmaya gelmişlerdi. Aynı zamanda yolcular da vardı. Köylüler, iyi giyinmiş, koca karınlı bir tacir, solgun yüzlü kızıyla bir papaz, 5-6 asker, birkaç da iş adamı. Sigara dumanları çevreye savruluyor, durmadan konuşuluyor, çay ya da şarap içiliyordu. Büfenin yanında birisi kahkahalarla gülüyordu. Başların üstünde dumanlar bulutlar uçuşuyordu. Kapı açılırken gıcırdıyor, sonra çabucak kapandığında camlar zangırdıyor, çevrelerden askerler çıkıyordu. Dumandan, ispirtodan çıkan koku ciğerleri tedirgin ediyordu. Ana kapının yanında oturarak bekledi. Kapı açılıp içeri birisi girdiğinde yüzüne soğuk bir hava çarpıyordu. Bu hoşuna gidiyordu. O zaman ciğerleri bütün gücüyle temiz hava ile doluyordu. Kalın giysiler içinde ellerinde paketlerle bir takım insanlar içeri giriyorlardı. Kapıyı beceriksizce açıyorlar, sonra ellerindeki yükleri bir kanepeye ya da yere bırakıyorlar, pardesülerini kollarına yapışan buzları silkiyorlar, sakallarındaki karları elleriyle temizleyerek bir yandan da söyleniyorlardı. Elinde sarı bir valiz bulunan bir genç kapıdan içeri girerek çevresine bakındı. Ananı görünce hemen yanına yaklaştı. Moskova'ya mı? Evet, Tanya'ya. İşte. Delikanlı valizi ananın yanının başına bıraktı. Cebinden bir sigara çıkardı, yaktı. Kasketini hafifçe kaldırarak öbür kapıdan dışarı çıkıp gitti. Ana eliyle valizin soğuk yüzünü okşadı. Sonra üzerine yaslandı. Şimdi hoşnut bir durumda çevresini incelemeye başladı. Biraz sonra kalktı, başka bir kanepeye oturdu. Burası kapıya daha yakındı. Başını kaldırmış, önünden geçenlerin yüzlerini inceliyordu. Kısa bir palto giymiş, başı yakasının içine gömülmüş bir adam ona çarptı. Bir şey söylemeksizin elini yavaşça kasketine götürerek ayrıldı. Ana öyle sandı ki bu adamı eskiden de görmüşlüğü vardı. Onu incelemeye başladı. Adamın bakışları Pelagya'ya öyle şiddetli işledi ki sanki elinin altında valiz boşalıvermiş gibi titredi. Göğsünden yükselerek boğazını tıkayan, sonra ağzını kuru bir acılıkla kaplayan bu kötü duyguyu kovmak için kendi kendine sordu. Bunu nerede gördüm? Anada yine dönmek, bu adama dikkatle bir daha bakmak isteği uyanmıştı. Adam hep oradaydı. Ara sıra ayaklarını değiştirerek bir ayak üzerinde duruyor, ikircikli gibi görünüyordu. Sağ elini paltosunun iki düğmesi arasına geçirmiş, sol elini de cebine sokmuştu. Ama hiçbir heyecan göstermeksizin kalktı. Sanki bir yerini yırtmaktan çekiniyormuş gibi yavaşça bir başka kanepeye oturdu. Bir yıkım karşısında duyulan büyük bir ön seziyle benliği bu yüze ilişkin bir düş uyandırmıştı. Birincisi Ruby'nin kaçtığı güne, öbürü de daha düne özgüydü. Yargılama günü bu adamı Ruby'nin kaçtığı gün kendisine yanlış yol gösterdiği polis memurunun yanında görmüştü. Demek şimdi kendisi göz hapsindeydi. Bu bir gerçekti. Beni yakalayacaklar mı diye düşündü. Sonra da kendi kendine titreyerek bu soruya şöyle yanıt verdi. Beleşi daha var. Belki de yok. Artık yakalanıyorum. Çevresine bakındı. Kuşkulanacak hiçbir şey göremedi. Yalnız kafasında kıvılcımlar gibi bir takım düşünceler birbirini kovalayarak parlayıp sönüyordu. Valizi bırakıp gitsen mi? Sonra daha şiddetli bir kıvılcım parladı. Oğlumun sözü onu unutmak, böyle adamların elinde bırakmak. Yakalayıp kaçsam? Valizi daha sıkıca yakaladı. Bu düşünceler ona tuhaf geliyordu. Öyle sanıyordu ki bu düşünceleri birisi kafasına zorla sokuyordu. Bunlar tıpkı kafasını yıkan bir takım yaralara benziyordu. Sanki düşmanca bir düşünce kendisini direterek boğuyor, eziyor, omuzlarına göğsüne çöküyor, onu korkunç bir korku anaforu içine atıyordu. Şakaklarındaki damarlar şişti, saçlarının dibine bir sıcaklık yükseldi. O zaman şiddetli bir davranışla onu büsbütün yukarı kaldırdı. Büyük bir kendini zorlama ile oğlumu utandırma diye bağırarak kafasında zayıf düzenbaz parıltılarla yanan bütün bu ışıkları söndürdü. Gözleri üzgün, korkak bir bakışla karşılaştı. Şimdi anısından Yubi'nin hayali geçti. Bu birkaç ikircikli dakika sanki ona yeni bir can, yeni bir güven vermişti. Kalbi şimdi daha düzgün çarpıyordu. Ama çevresine bakınarak kendi kendisine sordu. Ne olacak? Sivil polis muhafız çağırdı. Anayı yüzünün ucuyla göstererek kulağına bir şeyler fısıldadı. Muhafız anayı inceleyerek çekildi. Konuşmaya kulağını vererek bir başka muhafız yaklaştı. Kır saçlı, dinç, sakallı, yaşlı bir adamdı. Sivil polis bir baş işareti yaparak ananın oturmakta olduğu sıraya doğru ilerledi. Sivil polis aniden ortadan sır oldu, gitti. Yaşlı adam dikkatle yürüyor, Pelagya'nın yüzünü keskin gözleriyle dikkatle inceliyordu. Ana oturduğu sıranın büsbütün ucuna çekildi. Muhafız ananın yanında durdu. Kısa bir sessizlikten sonra ciddi bir sesle sordu. Ne bakıyorsun? Hiç. Peki, hırsız. Bu yaşına gelmiş ol, sen hala bu huyundan vazgeçme ha? Bu sözler anayı boğarcasına etkiledi. Yanaklarını yırtacak oldu. Gözlerini haddinden daha çok büyüttü. Ciğerlerinin bütün gücüyle bağırdı. Ben mi hırsız? Yalan söylüyorsun. Çevresini saran halkın kendisine kuşkulu bakışlarla baktığını gördü. Onurundan kuşkulanıldığını anladı. Bu zalim ifrite karşısında kalbi son derece sıkıldı. Elinin altında duran çantayı yakaladı, şiddetle açtı. İçinden eline geçirdiği bir bildiri paketini başının üzerine kaldırarak bağırdı. Bak, bakınız. Öteye beriye koşuşan kalabalık içinde ansızın oluşan uğultu, fısıltılar arasında şu sözler duyuldu. Ne var? İşte sivil polisler. Bu kim? Onu çalmış diyorlar. Bu kadın mı? Hala bağırıyorlar. Ne? Saygıdeğer bir hali var. Ana çevresinde sık bir daire oluşturarak meraklı bakışlarla kendisine bakan halkın karşısında durmadan ben hırsız değilim, değilim diye bağırdı durdu. Dün yine birçok kişi siyasal suçtan mahkum edilmişti. Benim oğlum Vlasov'da onların arasındadır. Mahkemede bir konuşma yaptı. İşte okuyunuz ki gerçek anlaşılsın. Kalabalık içinden birisi çekinerek paketten bir yaprak çekti. Yanındakileri dürttü. Açtığı yerden bu kağıt parçasını halkın arasına fırlattı. Bu sırada korkak bir ses haykırdı. Bunları dağıtmakta bir tehlike yoktur. Bir başkası, dikkat ne olur dedi. Pelagi ilerledi. Kağıtları şiddetle kavradı. Ceplerine ve koynuna yerleştirdi. Yine yüreklendi. Açık duran çantanın içinde bulunan kağıt yığınlarını da aldı. Çevik elleriyle bütün bunları sağa sola saçtı fırlattı. Oğlumu onunla birlikte olanları niçin mahkum ettiler biliyor musunuz? İşte bunu size anlatacağım. Ana kalbine güveniniz. Size hakkı, doğruluğu getirecek olan birçok kişi dün mahkum edilmiştir. Dünden beri bu doğruluk yaşamaktadır. Hiç kimse onunla başa çıkamaz. Hiç kimse. Şaşkınlığını, suskunluğunu koruyan halk gittikçe çoğalıyor, dalgalanıyor, alanın çevresinde canlı, güçlü bir halkı oluşturuyordu. Yoksulluk, açlık, hastalık, işte bize çalışmayı esinleyen haller. Her şey bize karşıdır. Günden güne aşırı çalışmaktan çatlıyoruz. Soğukta, açlıktan geberiyoruz. Her zaman derin, kara bir aldatmaca çamuru içinde boğuluyoruz. Kollarımızın ürününü başkalarına yedirmek zorunda kalıyoruz. Boyunlarımızda zincir, köpekler gibi sürünüyoruz. Bilgisizlik ta ruhumuzun derinlerine işlemiş. Her şeyden korkuyoruz. Herkesten alçak duruyoruz. Yaşayışımız bir gece gibi karanlık. Düşlerimiz sonsuz kara düşlerle sıkıntılı. Nasıl böyle değil mi? Birkaç ses boğuk boğuk evet dedi. Ağzını tut. Ana önündeki kalabalığın arkasında iki jandarma ile bir sivil polis gördü. Son paketleri dağıtmakta acele etti. Eli çantaya değdiğinde bir başka elin değişini duydu. Kalabalığa doğru eğilerek bağırdı. Alınız, hepsini alınız. Bu yaşayışı değiştirmek, bütün insanları kurtarmak, alevler arasından çekilmek, işte benim gibi yükselmek için bunu toplayınız. Yaşamınıza bu kutsal gerçeği serpmek, doldurmak için gökten çocuklar, melekler iniyor. Çünkü hepiniz bilirsiniz ki dünyada gerçek adına davranmak kesinlikle zorbalıkla güç karşısında bulunmak demektir. Bu davranışın arkasında boğulmak, zindanlara atılmak vardır. Gerçek yaşam, özgürlük, bizi yönetenlerin, bizi yönümleriyle baskıları altında ezenlerin asla ulaşamayacağı birer düşmandır. Bunları sizlere getirenler de gençler, bir takım aydın kişilerdir. Onlar sayesinde yeni bir dirim kazanacağımız gibi serbestçe davranışımıza engel olan bin türlü şeyi, güçlüğü yok etmeyi, vicdanlarını satmış olan memurların zulümlerinden kendimizi kurtarmayı başarabileceğiz. Buna kesin olarak güveniniz. Birkaç kişi bağırdı. Yaşa ihtiyar! Birisi gülmeye başladı. Jandarmalar hayvanca kalabalık arasında bağırdılar. Dağılınız! Halk gürültülü davranışıyla jandarmaların önünde yanıp tutuştuğu bu sıcak sözler karşısında kendinden yalpalayarak belki de istemeyerek durmadan çekiliyorlardı. Ana ise kır saçlı saf berrak gözleri mertçe davranışlarıyla onu çekiyordu. Sanki bütün halk çoktan beri bu sözleri duymak isteğiyle kendinden geçmiş, yalnız tek gönül, tek vücut olmuştu. Ananın yanı başında bulunanlar serin kanlılıklarını sürdürüyorlardı. Pelagi bütün bakışları kendisinin üzerinde toplandığını, sıcak solukların ta yüzüne değdiğini duyuyordu. Sıra üzerine çık, git buradan ihtiyar, seni asarlar. Ah ne tecavüz, çabuk söyle geliyorlar. Gittikçe yaklaşan kalabalığa girmeye çalışan jandarmalar bağırıyorlardı. Yol açınız, çekiliniz. Şimdi öncekinden daha çok jandarma halk arasına saldırmış, büyük bir şiddetle, baskıyla kalabalığı dağıtmaya çalışıyordu. Çevresinde oluşan tuhaf ne olduğu anlaşılmayan uğultular, anaya söylediklerine güvenildiği sanısını veriyordu. Şimdi daha acelecilikle bütün bildiklerini, en etkili düşüncelerini sayıp dökmek istiyordu. Bunun için boğazından, coşkunluktan, acıdan, her an biraz daha boğulan, boğuldukça titreyen, kısılan sesinde bir türlü haykıracak gerekli gücü bulamıyordu. Oğlumun sözü, namuslu bir ruhun sözleri, işte böyle yiğitçe olur. Onlar herkesten cesur oldukları kadar, gerektiğinde gerçek uğrunda kendilerini bile feda etmekten çekinmezler. Ama bu söylevini sürdürürken henüz pek genç iki kişi korkarak heyecanla ona bakıyordu. Bu arada ana göğsünden yediği şiddetli bir vuruşun korkunç etkisiyle sallandı. Bulunduğu sıranın üstüne yuvarlandı. Birden oradakilerin başları üstünde jandarmaların iri kaba ellerinin hızla davrandığı görüldü. Kafa, göz, yüz, enseli yumruklar işlemeye başladı. Şapkalar yerlere yuvarlandı. Şimdi Pelagio'nun çevresinde her şey derin, yoğun bir karanlık oluşturmuştu. Bütün vücudu yorgunluktan titriyordu. Sesinin son gücüyle boğuk boğuk haykırdı. Ey halk, tek vücut olunuz, güçlerinizi birleştiriniz. Jandarmanın kanlı elleri Pelagio'nun boynuna yapıştı. Şiddetle sarsarak sus dedi. Bu sarsıntının etkisiyle kafası duvara çarptı. Bir an kalbine ateşli bir duman bürüdü. Bu duman ruhunun derinliklerinden fışkıran ateşin etkisiyle buğulaştı. Jandarma bağırdı. Marş! Hiçbir şeyden korkmayınız. Bütün yaşamınız boyunca uğradığınız güçlüklerden daha kötü bir tehlike yoktur. Jandarma onu kolundan tutup sürükleyerek bağırdı. Sus diyorum sana. İkinci bir jandarma onu öbür kolundan yakaladı. Günden güne kalpleri kemiren, göğüsleri kurutan, tıkayan acılardan daha acı bir şey düşünülemez. Sivil polis hemen onun önüne atıldı. Yumruklarını sararmış yüzü önünde sallayarak ince bir sesle bağırdı. Sus alçak! Pelagio'nun gözleri büyüdü. Sıcak kıvılcımlar saçmaya başladı. Çenesi titredi. Ayaklarını parlak parke taşlarına yapıştırarak bütün gücüyle bağırdı. Yeniden diriliş sırrını eren ruh bir daha öldürülemez. Sivil polis kısa bir atılışla sıçradı. Zavallı ananın suratına bir yumruk indirdi. Kara ya da kırmızı olduğunu ayırt edemediği bir şeyler gözlerini kapladı. Bakışları önünde yoğun bir karanlık oluştu. Ağzını kaplayan kan pıhtılarının tuzlarını dilinin üstünde duydu. Bu saldırı karşısında kalan ana büyük bir coşkunlukla bağırdı. Bana vurmaya hakkınız yoktur. Haklar gerçek kanla boğulamaz. Sözünü bitirmeye zaman bulamayan zavallı ana başına gövdesine indirilen yumruklar altında inleyerek sürüklendi. Her şey acı acı bağırışmalar, ıslık sesleri arasında kalmıştı. Ama bütün bu kargaşalık arasında kendini yitiriyor, kulaklarında uzun uğultular, boğazında korkunç tıkanmalar oluyordu. Ayaklarının altında yer sanki kayıyor, sallanıyordu. Uğradığı acılardan bütün vücudu yanıyor, eriyordu. Ama bitkin durumunu gözleri önünde yanan, yandıkça kalbinde tatlı umutlar uyandıran bir ışık görüyordu. Kapıya doğru götürüldü. Birden son bir davranışla ellerinden birini kurtardı, kapının kenarına tutundu. Kan denizlerinin altında bile olsa gerçeğin ışığı hiçbir zaman söndürülemez. Tahtaya yapışan eline vuruldu. Jandarmalara bakarak, alçaklar, bu yaptığınız size olan kinimizi artıracaktır. İşte bu kin günün birinde coşkun bir sel haline gelecek ve sizi boğacaktır. Jandarmalardan biri korkunç bir şiddetle onu boğazından tutup sıkarak susturdu. Ama boğuk hırıltılı bir sesle yine haykırdı. Alçaklar, bu iniltiye ancak uzun titrek hışkırıklarla karşılık verebildi. Kitabın sonu. 21 Mart 2002, sayfa 318.